Ayrım 20, sayfa 249. At, Stephen James. 46. bölüm. Giovanni Thomas'ın sol bileğini tekerlekli sandalyeye bantlama işini bitirdi. İyice sağlamlaştırdı, ruloyu yere bıraktı. İşte Thomas'ın her iki el ve ayak bileği sağlamca bağlanmıştı. Sandalyeden kalkması mümkün olmayacaktı. Neydi'nin kafesinin demirleri ancak burnunu çıkarabileceği kadar aralıktı. Ama bu Giovanni'nin durduğu noktada kolundan yalnızca birkaç karış ötede havaya vahşice saldırmasına engel değildi. Giovanni koluna Neydi'nin sıcak salyasının sıçradığını hissetti. ''Az kaldı'' dedi, tazıya fazla yaklaşmamaya gayret ederek. ''Büyük sabır gösterdim, birkaç dakika daha.'' Thomas'ın kurtulamayacağından emin olarak çamaşır çantası ve ahırın batı tarafındaki yuvarlak saman balyaları labirentinin yanındaki raflardan gül yapraklarıyla dolu kovayı getirmek için kafesin yanından geçti. Çamaşır çantası ve gülleri sandalyenin yanına getirip bıraktı ve Neydi'ne bıraktı. Kafesin üst kısmı açılabiliyordu ve 1,5 hafta önce sakinleştirici verilmiş tazıyı buradan içeri sokmuştu. Kafesin açılabilen diğer kısmı baygın haldeki Thomas Bennett'ın birkaç karış uzağında köpeğin geçebileceği kadar geniş olmayan ancak kafasını uzatabileceği bir kapıydı. Bu beslenme kapısıydı. Tazılar zeki olurdu. Bu nedenle Giovanni'nin Neydi'ni önüne ne koyarsa koysun yemeğe şartlandırması pek de uzun sürmemişti. Çamaşır çantasının fermuarını açarak içinden ipek bir çarşaf çıkardı ve yere düzgünce serdi. Ceset için buna ihtiyacı olacaktı. Cheyenne benden önce ulaşmıştı çiftlik evine ama çok az bir farkla. Ahır arazinin diğer tarafında evin 100 metre kadar gerisinde yer alıyordu. Silahlarımızı çıkardık, nefes nefese olduğumu gizlemeye çalışarak ''Sen eve bak, ben ahırı alıyorum.'' dedim. Hızlı bir tamam hareketinden sonra verandaya doğru ilerledi. Ben de dikenli telin altından yuvarlanarak ahıra doğru koşmaya başladım. Giovanni elini kovaya daldırıp parmaklarını gül yaprakları arasında dolaştırdı. Yumuşacık, kadifemsi, mis kokulu. Kovadan avuçlayarak ipek çarşafın üzerine serpiştirdiği gül yaprakları öyle nazikçe dalgalanarak iniyorlardı ki yere Giovanni bunları dev kızıl kar tanelerine benzetti. Beyaz üzerine kırmızı, ipekten bir kar örtüsü üzerine düşen kan kırmızı gül yaprakları. Adrenalin seviyem tavan yapmış vaziyette. Ahşap kalastan inşa edilmiş ve Colorado güneşi altında kavrulmuş ahıra ulaştım. Durum değerlendirmesi. Değerlendir ve karşılık ver. Infinity'yi kontrol ettim boş. Sonra ahıra döndüm. Kendini öldürtmenin en kısa yolu böylesi bir mekana Rambo gibi dalmaktır. Görev başında ihtiyatı bırakıp fevri davrandıkları için hayatını kaybeden çok sayıda ajan ve polis memuru tanıdım. Dikkatli ol, akıllı ol. Güneydoğu köşesinden koşarak dönüp içeride ne olduğunu anlamaya çalıştım. Ben de Wisconsin'de bir çiftlikte büyümüştüm, çiftlikleri bilirdim. Bu durumda burada da muhtemelen bir malzeme odası, yem odası, atların bulunduğu bir bölme, saman balyaları ve kullanılmaz duruma gelmiş çiftlik araç gereci mevcuttu. Bu ahır neredeyse 25 metre uzunluğunda ve 20 metre genişliğindeydi. İlk başta sandığımdan daha da büyük. İçeri girebilmenin bir yolunu bulmak için güney cephesinin etrafından dolaştım. 4 metre yüksekliğindeki sürgülü demir kapılar kapalıydı. Açmaya çalıştım. Kilitli. Ahırın içinden havlama sesleri geliyordu. Vahşice, azgın. Köpek uzmanı değilim. Bu yüzden bir tazının nasıl ses çıkardığını bilemem. Fakat bu bir yarış köpeğinden çok bir dövüş köpeği gibiydi. Ahırın dışında kimsecikler görünmüyordu. Köpek hırladı, hırladı, sonra yine havlamaya başladı. Köşeden dönerken ahırın uzak köşesinde normal evaplarda bir kapı olduğunu fark ettim. Muhtemelen yem odasına açılan kapıydı bu ya da malzeme odasına. Belki de bir ofise ya da saman deposuna. Her nereye açılıyor idiyse oradan içeriye girecektim. Köpeğin canhıraş havlayışı onun ahırda yalnız olmadığını düşündürdü bana. Kapıya doğru atıldım. 47. Bölüm. Giovanni, Thomas Bennett'ın kendine gelmeye başladığını duyduğunda hala gül yapraklarını saçmakla uğraşıyordu. Cebinden kar maskesini çıkarıp yüzüne geçirdi. "Neredeyim?" Bennett'ın sesi zor çıkıyordu. Halen ayılmaya çabalıyordu. "Neler oluyor?"
"Bunlar gerçekleştiği sırada ayılacağını sanmıyordum Thomas."
Giovanni yalan söylüyordu. Fakat olabildiğince inandırıcı olmaya uğraştı. Ellerindeki yaprakları da boşaltarak rehinesinin yüzüne baktı.
"Korkarım bu şekilde senin için biraz daha can sıkıcı olacak."
Kapı kilitliydi. Ağırın köşesinden döndü fakat başka kapı yoktu görünürde. Yalnızca bir sıra küçük pencere vardı. "Tekrar kapıya dönüyoruz o halde." "Kapıyı ateş edebilirdim ama katil Thomas'la beraber içerideyse silah sesi onu harekete geçirebilir ve Bennett daha büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalabilirdi. Elbette helikopteri de duymuş olabilirdi. Ancak köpeğin havlaması bunu engellemiş olabilir. En azından şu an için varlığımı belli edecek bir hareket yapmamaya karar verdim. Onun yerine anahtarlarımı çıkarıp maymuncuk setimi açtım ve anahtar deliğine bir tanesini soktum. Thomas'ın bilinci hala bulanıktı. Giovanni onun kendisine boş gözlerle baktığını gördü. Fakat bir an sonra Neydi'nin hırlayarak kafesin demirlerine doğru atılması onu bir anda kendine getirmiş gibiydi. Tazıya ardından başını eğerek tekerlekli sandalyeye ve bileklerindeki bantlara baktı. Debelenerek kurtulmaya çalıştı, yapamadı. Yeniden denedi ama çok sıkı bağlanmıştı. Gözleri korkuyla büyüdü.
"Ne yapıyorsun? Neredeyim ben?"
Giovanni kovayı yere bırakırken "Az önce nasıldım? Hani ayılmanı beklemediğimi söylemediğimde. Seni inandırmayı başardım mı? Bunu bilmek benim için önemli. Oyunculuğum üzerinde çalışıyorum da."
"Ne?"
Sesi titriyordu.
"Doğrusunu istersen uyanmanı bekliyordum."
Thomas ahıra göz gezdirdikten sonra tazıya odaklandı.
"Neler oluyor? Kimsin sen?"
"Adım Giovanni ve bir katilim. Sen de bir sonraki kurbanım olmak üzeresin."
Çılgına dönen Thomas boş yere çabalayarak sandalyeden kurtulmaya çalıştı.
"Çıkar beni buradan."
Giovanni sandalyeye doğru yürüyüp tekerlek kilidini boşa aldı. Rehinesi kollarını ve bacaklarını çaresizce bantlardan kurtarmaya çalışıyor fakat o çırpındıkça koli bandı daha da sıkılaşıyordu. Giovanni sandalyeyi adamın dizleri kafesin altına ve göğsü de beslenme kapısından bir iki karış aşağıya gelecek biçimde yerleştirdi. Neydin memnun görünüyordu.
"Hayır!" diye bağırdı Thomas. "Lütfen dur! Lütfen!"
"Perşembe akşamı ölmek üzere olan bir adama ağız tıkacı kullanma seçeneği verdim," dedi Giovanni. "Aynı nezaketi sana da göstermek isterim. Gerçi şunu söylemeliyim ki senin işinin onunki kadar uzun sürmesini beklemiyorum. O yüzden bu zahmete değmeyebilir bile."
Neydin demirleri itekliyor, hırlıyordu.
"Bunu neden yapıyorsun?"
Thomas'ın sesi incelmiş, kız sesi gibi çıkmaya başlamıştı.
"Her ihtimale karşı bir tane getirmiştim," dedi Giovanni Thomas'ın sözlerini duymazdan gelerek. "Eğer istersen kullanmana yardımcı olabilirim."
"Ne istiyorsun?"
Thomas'ın sesi bir feryattan fısıltı halindeki bir yakarışa dönüşmüştü.
"Lütfen bunu yapma, yapmak zorunda değilsin. Ne istiyorsun? Paraysa sana para bulabilirim. 1 milyon, yemin ederim."
Giovanni bu sözleri tıkaç istemiyorum olarak aldı. Bu durumda 2'de 2. Belki de kurbanları onu yeterince ciddiye almıyorlardı. Bir dahaki sefere durumları hakkında kesinlikle açık konuştuğundan emin olacaktı. Sandalyenin kilitlerini indirdi. Böylece iş başladığında kafesten uzaklaşamayacaktı. Sonra geri çekildi. "Şimdi Panfilo'nun hikayesine göre senin ölümünden sonra karının bir manastıra kapanıp ruhani ve perhizkâr bir yaşam sürmesi gerekiyor. Fakat günümüzün kültürel şartlarında bu pek mümkün görünmüyor. Onun yerine kendisine perhiz kısmıyla ilgili biraz destek olmaya karar verdim. Operasyon gayet basit.
Burada işimiz biter bitmez Marian'ı ziyaret edeceğim. Uzun süre acı çekmeyeceğini garanti ederim. Bu seni biraz olsun rahatlatır sanırım.
Hayır, lütfen.
Bir elini nazikçe Bennett'ın omzuna koyarak, o tazıya çok dikkatli bakmanı istiyorum. Olacakları gözünde canlandırabilmem benim için çok önemli. Dedikten sonra göğsünü ortaya çıkarmak için Thomas'ın gömleğinin düğmelerini çözmeye başladı. Neydi'nin yemeğine ulaşmasını kolaylaştırmak için. Kilit beni sandığından daha çok uğraştırdı. İçeriden gelen haykırışları duyunca daha fazla zaman kaybedemeyeceğim düşündüm. Ateş edecektim. Klik, en sonunda. Silahın kullanılmaya hazır bir halde kapıyı iterek açtım ve içeri süzüldüm. Temiz deri kokusu. Eğerler, dizginler, duvarda asılı yularlar, yerde içinde sinek ilacı merhem ve çeşitli fırçaların bulunduğu iki tımar seti. Malzeme odası. Boş. Kimse yok. Odanın diğer tarafında bir kapı, oraya koştum. Yavaşça açarak tozlu loş ahıra girdim. Hemen sağımda kalın tahtadan bir merdiven, ahırın bulunduğum kısmını daha da karartan samanlığa çıkıyor. Hala gözlerden uzaktım güzel. Kalbim deli gibi çarpıyordu. Boş bir at bölmesinin köşesine dayanarak ahırı kolaçan ettim. Solda saman balyaları ve iki at bölmesi, paslanmış çiftlik ekipmanı, bir traktör, birkaç benzin bidonu. Sağ tarafta dört at bölmesi daha, kapanlar, kalaslar, kınnap ruloları, ikisi su, biri yem dolu olan üç kova, bir diğeri de boş. Yandaki duvardaki kancalarda asılı birkaç yular. Tipik bir ahır. Asılı duran kafes dışında ve de tazı. Kafesin yanında iki adam vardı. Biri tekerlekli sandalyede, diğerinin sırtı bana dönük. John. 1.80 belki de 1.85 boy, normal beden ölçülerine sahip. Kot, siyah sweatshirt, siyah kar maskesi. Daha fazlasını söyleyemezdim. Herhangi biri olabilirdi. Kurbanın yüzünü profilden görebiliyordum. Onu tanıdım. Bu Thomas Bennett'tı. Şüphelinin ellerini göremiyordum. Silahlı olduğu kanaatine vardım. Eğer katile kenara çekilmesi için bağırırsam adamı öldürebilirdi. Onu oradan uzaklaştırmalıydım ve bunu çok dikkatli yapmalıydım. Nadine gözlerinden kıvılcımlar saçarak hırladı. Öyleyse dedi Giovanni beslenme kapısının menteşesine uzanarak, başlayalım bakalım.
Söylenenleri duyar duymaz daha fazla bekleyemeyeceğimi anladım. Hareket etmeliydim. Gölgeler arasından fırlayıp dur diye seslenerek silahımı şüpheliye doğrulttum. Ellerini yana açarak kafesten uzaklaş. Giovanni dona kaldı.
Bowers, etkileyici, mükemmel zamanlama.
Şüpheli kımıldamadı, sırtı hala bana dönüktü.
Biraz daha yaklaştım. Ellerini yana aç ve yüzünü dön hemen şimdi, yoksa ateş edeceğim. Ellerini kaldır hemen.
Hareket yok. Beni öldürecek diye haykırdı Thomas Bennett.
Ellerini göster dedikten sonra metalik bir ses duydum. Şüpheli ellerini kaldırdı. İşte tam o anda Thomas Bennett bağırmaya başladı.
48. bölüm. Sonraki iki saniyeyi hayal meyal hatırlıyorum. Şüpheli saman balyalarının arasına dalarken tazının başını kafesteki küçük bir kapıdan çıkararak Thomas Bennett'in göğsüne doğru atıldığını gördüm.
Hayır. Sauer tabancamla tazıya nişan aldım.
Giovanni silah sesini duyduğunda içinde at olmayan bir bölmenin kapısının altından yuvarlanmaktaydı.
Tetiği çekmeme fırsat kalmadan ahırda başka bir silahın sesi yankılandı ve tazı kafesin bir tarafına çarparak yığıldı.
Kafasının arkasındaki açık yaradan koyu kırmızı kan akıyordu. Ahırın uzak ucundaki küçük pencerelerden biri kırıldı.
Cheyenne.
Pencerenin arkasından ateş etmişti. Kurşun kafesin demirleri arasından geçip tazının gözüne isabet etmişti. 15 metreden muhteşem bir atış.
Neyse, sonra takdir edersin.
Bennett'a koştum ama silahımı saman balyalarına doğru tutmayı ihmal etmedim. Yaralı mısın?
Ölü tazıya boş gözlerle bakıyordu.
Bay Bennett, iyi misiniz?
Nihayet başını salladı, yutkundu başını salladı. Ortalık yerdeydik, onu çözmeye zaman yoktu.
Zaman yok.
Sandalyeyi güvenli bir yere sürmeye çalıştım ama tekerlekler sabitlenmişti.
Hızlı, hızlı.
Bir taraftan yan gözle balyaları kontrol ederken tekerleklerin kilitlerini açtım ve sandalyeyi ahırın bozuk zemininde hızla tahtalara takıla takıla sürerek karanlık bir köşedeki boş at bölmelerinden birine soktum. Eğer şüpheli silahlı idiyse bölmenin kapısı biraz da olsa koruma sağlardı. Cheyenne dışarıdaydı. John kaçmaya çalışırsa kapıyı kollayabilirdi. Tabii ki başka bir çıkış yolu yoksa. Hemen döneceğim dedim Bennett'a.
Gitme.
Geri geleceğim.
Çöz beni.
Saman balyalarına doğru ilerliyordum ki Cheyenne malzeme odasının kapısını tekmeleyip ardına kadar açtı. Balyaların arkasında diye seslendim. Bunun üzerine balyaların doğu yanını kollamak için pozisyon aldı. Bennett halen yardım çığlıkları atıyordu. Fakat içinde bulunduğumuz an itibarıyla onu görmezden gelmek zorundaydım. John'u bulmalıydım. Hemen dışarı çık diye bağırdım. Birini gölgeler arasında sürünüyormuş gibi hareket ederken gördüm fakat tam olarak seçemedim. Ellerini kaldır. Cheyenne'e bir el hareketiyle balyaların arasına gireceğimi işaret ettim. O da beni korumak için traktörün arkasına geçti. Benzin bidonlarının arkasında sessiz ve hareketsiz uzanmış olan Giovanni, dedektif Warren'ın arkasında Wilson Combat Allied Professional 45 ACP'sinin kovanını kontrol etti. Onu çok net görebiliyordu. Hemen o anda dedektifi vurabilir ve ona yardıma koşacak Bowers'ı ortaya çıkartabilirdi. Fakat bunu yapmak istemedi. Bütün bu planlar ve hazırlıklardan sonra olmazdı. Giovanni seçeneklerini değerlendirdi. FBI'ın ya da DPD'nin karşısına bu ikisinden daha iyi iki düşman çıkarabileceğini sanmıyordu. O zaman ne kadar iyi olduklarını görmek için tek bir yol vardı. Silah sesi kendimi gerileyerek atlara ayrılmış bölmelerden birine atmama neden oldu. Bennett'a baktım ve hala bantlardan kurtulmak için debelendiğini gördüm. İyi misin? Bana ateş ediyor. Sesinden yaralanmadı anlaşılıyordu. Cheyenne halen traktörün arkasında çömelmiş oturuyordu. Ona seslenerek iyi olup olmadığını soruyordum ki sözümü bitirmeden iyiyim diye cevap verdi. Ardından kurşunun kafesin yanındaki bir kovaya isabet etmesiyle içindeki gül yapraklarının yere dağılmış olan samanların üzerine ipekten bir örtü gibi inerek yayıldığını gördüm. At silahını diye bağırdım. Buna derhal bir son vermeli. Cheyenne'e işaret ettim, silahını kaldırdı, bölmenin köşesinden dönüp saman balyalarının arasına daldım. Hiçbir şey yoktu. Kalp çarpıntısı, bir balya daha, kimse yok. Nerede bu adam? Duvarın dibindeki ikinci sıra balyanın ucuna geldim. Hala kimse yok, hala sessizlik. Belki başka bir çıkış vardır, benzin kokusu, ince bir şerit halinde ilerleyen alevler. Appaloosa'nın bulunduğu bölmenin yanındaki kuru otlar da oynaşıp sıçrıyordu. Alevler ahırın zemininden kendine yol bularak hızla kolonların birine ulaştı. O karmaşa anında bir silüetin malzeme odasından Cheyenne'in ateş hattına doğru şimşek gibi fırladığını görür gibi oldum. Silahımı doğrultup dur FBI diye bağırdım. Şahsı tanımla, o olduğundan emin. Bu adam gri bir polo yaka tişört giyiyordu, siyah bir sweatshirt değil. Ateş etme, ateş etme. İki kişiler diye seslendim, Cheyenne'e koştum. Malzeme odasının kapısından sıyrılıp kaçtı. Bir saniye sonra yetişip kapı kolunu tuttum, kilitli. Kilidi ateş edip kapıya omuz attım fakat açılmadı. Yeniden yüklendim ama sımsıkı kapalıydı. Diğer taraftan arkasına bir şey dayamış ya da sürgülemiş olmalıydı. Yangın etrafında balyaları büyük lokmalar halinde yutarak hızla büyüyor, ahırın çevresini kıvrıla kıvrıla dolaşıyordu. Dumanlar tavana doğru yükselmeye başladı. Önceliklerde değişiklik. Thomas ve Cheyenne'i ahırdan çıkar hemen.
20. ayrımın sonu. Sayfa 263.